Ayrım 11.
Böylece dernek adalarını teker teker sıralayaraktan kıyı kıyı gitmeye koyuldu. Bunun üzerine ben de aşağı indim, duvara tablo yaptım. Sancaktan yana elimden geldiğince de bölmenin ta dibinde çalışıyordum. Elimde bir kahverengi boya vardı, bir de yeşil. Gemi resmi yaparken kullanılanlardan. Ayrıca parmaklıklara sürmek için biraz da kara vernik. Hepsi bu kadar. Yolcular deli sanmışlardır seni. Bir tek yolcu vardı, bir kadın. Bana da o modellik etti. Tarpınav nasıl bir kadın diye sordu. Kübalı bir Yahudi zenci. Ahlak görüşü de buna uygun. Okuma yazma bilmiyordu ama aldırmıyordu da. Benim resim yapışımı seyretmeye aşağı iniyordu. Efendisi buna kızıyordu çünkü kadının da yol masrafını o veriyormuş. Kendisinin yeri güvertedeydi. Daha doğrusu arada bir, anlıyorum, pek matrak bir durum olsa gerek. Hiç böyle eğlenmedim de. Deniz kabardı mı, ha battık ha batacağız. Gel gelelim, deniz durgunken cennet. Kadın çatra patra biraz İngilizce biliyor. Boyaları karıştırmakta bana yardım ediyordu. Kaptan da 5 dakikada bir aşağı iniyordu. Yangın çıkarmayalım diye bakmaya geliyormuş. Söylediğine göre. Her dakika baskına uğramamız tehlikesi vardı. Ben de güzel bir konuyu 3 renkle işlemek zorundaydım. Konu ne? Edgar Poe'nun 2 dizesi. Ne gökteki melekler, ne denizdeki şeytan, ruhumu ayıramaz Annabel'in ruhundan. Sanırım duruma uygun bir konuydu bu. Sularda can çekişen bir ruhu ele geçirmek için meleklerle şeytanlar arasındaki çarpışmayı çizdim. Kadın önce melekler için model durdu, sonra şeytanlar için. Ruh yarı boğulmuş bir halde onların arasından yüzüp duruyordu. Böyle anlatılınca pek bir şeye benzemiyor ama içerinin bu işe uygun ışığında inanın pek canlı görünüyordu. Tablo 2x4 boyutundaydı. Baştan aşağı karanlıklar içinde bir sahne. Çünkü ışığın rengini verecek boya yoktu elimde. Tarpınav, demek bu kadın sana epey esin verdi diye sordu. Bir o, bir de deniz. Çok. Benim bu duvar resmim pek iyi olmamıştı ama bundan daha iyisini de yapmış değildim. Ne yazık ki gemi artık ya sökülmüştür ya da batmıştır. Ah, ne günlerdi onlar. Sonra ne oldu? Hiç. Ben çıkarken gemiye yün balyaları yükleniyordu. Öyleyken kamarotlar son dakikaya kadar resmi kapatmaktan kaçınmışlardı. Şeytanların bakışlarından korkuyorlardı sanırım. Peki kadın? Kadın mı? Onun da içi rahat değildi. Aşağı her inişinde dua mırıldanırdı. Ah, ne zevkti ya Rabbim. Topu topu 3 renk boya, deniz çepere vuruyor, dolu dizgin bir aşk. Her saniye başımızın üzerinde ölüm dolanıyor. Dik yapmakta olduğu resme bakmıyordu artık. Gözlerini odanın boşluğuna dikmişti. Uzaklardaki bir görüntüyü izler gibiydi. Ceylan, niye gene öyle bir şey yapmayı denemiyorsun diye sordu. Böyle şeyler tek başına olmaz ki. Gene bir yük gemisi, Kübalı bir Yahudi karısı, boş bir gemi ambarı bulursam, aynı esin, aynı hava gelirse o zaman belki. Burada bulamazsın bunları. Bulamam. Dik sert bir vuruşla defteri kapadı. İçerisi fırın gibi. Pencereyi açsak mı? Pencereden dışarı eğildi aşağıya. Londra sokaklarının karanlığına baktı. Bulundukları yapı komşu evlerden çok daha yüksek olduğu için damların üzerinden bakıyordu. 100 kadar baca oturmuş kendi çevrelerinde dönen kedileri andırır iğri büğrü soba boruları, demir desteklerle tutturulmuş ya da S biçimi çengellerle bağlanmış daha başka tuğladan, çinkodan acayip şeyler görünüyordu. Kuzeyden yana Piccadilly alanının, Lanchester meydanının çiğ ışınları kara damlara vuruyor, güneyden yana da Times rıhtımının lambaları dizi dizi uzanıyordu. Bir demir yolu köprüsünden tren geçti. Dumanlı gürültüsü caddenin belli belirtisiz uğultusunu bastırdı. Ceylan saatine baktı. Paris gece ekspresi dedi. İstersen doğrudan doğruya Petersburg'a kadar bilet alabilirsin. Dik başını, omuzlarını pencereden dışarı çıkardı. ırmağın karşı yakasına doğru baktı. Tarpenhaw da onun yanına geldi. Ceylan piyanoya geçti, oturdu. Binky de elinden geldiğince uzanarak kanepenin üzerine yayıldı. Artık rahatsız edilmemeyi iyice kafasına koymuş gibi bir hali vardı. Ceylan yan yana duran o bir çift sırta doğru "Yahu Londra'yı ilk kez mi görüyorsunuz be?" diye haykırdı. Irmak'ta rıhtım boyunca mavna çeken bir çatana düdük çaldı. O susunca caddenin uğultusu yeniden odadan içeri boşandı. Tarpenhaw dirseğiyle Dick'i dürttü. Para kazanılacak yer ama yaşanacak yer değil ha Dick. Dick eli çenesinde, gözleri karanlığa dikili, buna karşılık olarak ünlü bir generalin sözünü söyledi. Yağma edilecek ne güzel kent. Gecenin serinliği Binky'nin bıyıklarını gıdıklıyordu. Hayvancağız sızlanır gibi aksırmaya başladı. Tarpenhaw, çocuğu nezle edeceğiz, içeri girelim dedi. Pencereyi kapadı, Dick geldi kanepeye oturdu, bacakları rahatça uzatabilmek için de köpekten izin istedi. Sonra öyle bir esneyiş esnedi ki çenesi kopacaktı neredeyse. Bir yandan da Binky'nin kadife kulaklarını okşuyordu. Tarpenhaw, hadi bize bir türkü söyle Ceylan dedi. Bu köhne çalgı sesini yitirmiştir ama aldırma. Kimsenin el sürdüğü yok piyanoya. Bağır, bağır ki Dick işitsin. Dick, kitabındaki resim atlarından birini ezberinden okudu. Ceylan'ın yaşantısı yalan dolan öldürmek, yazıları Dickens'a 1'e 11 su katar. Yalnız şu var ki sesi çıkınca yüksek yüksek, düşmanları ölüme seve seve can atar. Ceylan lütfen gülümsedi. Toplantılarda falan türkü söylemekle kendini gösterirdi. Basındaki meslektaşları, arkadaşları, yabancı ülkelerdeki gazeteciler hep bilirdi bunu. İskemlesinde dönerek ne söyleyeyim diye sordu. Ganka kaptanını söyle. Hani El Magrib çarpışmasında söylemiştin ya. Aklıma gelmişken sorayım. Torp, nakaratı hep bir ağızdan söyleyenlerden bugün kaç kişi sağ acaba? Tarpenhaw biraz düşündü. Ne yazık ki siz ikiniz, bir de ben sanırım. Rhino, Winkers, Deans hep savaşta öldüler. Vicent Kahire'de çiçeğe yakalandı. Buraya getirdi, kendi de ondan öldü. Evet, senden, Ceylan'dan, bir de benden başka kimse kalmadı. Dick, hadi başla dedi. Ceylan başladı, türkü söyledi. Palamarı çözdüm arkadaşlar, gidiyorum akıntıyla, selam size. Yola çıkma emrini aldım ben, sizin gemiler daha demirliyken. Hiç güzel bir Haziran sabahı açılmadım denize, böylesine içim rahat, mutlu, yüreğim şen. Şimdi türküyü hep birlikte söylüyorlardı. Savaş, öldürme, tutsak anılarını canlandıran sözcükler dudaklarından dökülürken Dick kabarmış denizden gelen yelleri, dalgaların şaklamasını, çarpışmaların korkunç gürültüsünü işitir gibi oluyordu. Bu anımsamayla tepeden tırnağa titrerken Binky'yi yakaladı, kaldırıp yüzüne doğru tutarak sordu. Bu saçmalıklarda ne var ki adamın yüreğini böylesine coşturuyor? Tarpenhaw, adamına göre değişir dedi. Ceylan da ekledi. Bugün denizi görmeye giden adama göre hele. Denizin beni böylesine altüst edeceğini bilmiyordum. Bir kadından ayrılmak zorunda kalanlar da böyle söylerler. Dick şaşkın şaşkın. Evet ama kadın diye başladı. Tarpenhaw arkasını getirdi. Kadın erkeğin yaşamının bir parçası olabilir, öyle mi? Hayır, olamaz. Tarpenhaw burada üzgün bir tavır takındı. Onunla tam bir bütün olmak, ona işinde yardım etmek, yükünü hafifletmek istiyormuş gibi görünür. Sonra da tutar, günde 5-6 mektup yazar. Gelip de benim yanımda vaktini ziyan etme diye sızlanır. Dick konuşmayı kısa kesmek için denizi görmeye gitmemeliydim dedi. Yaşlı bir sevgili o. Böylesine sevdiğime pişmanım. Ceylan, bakın hele, bakın hele diye haykırdı. İlk aşkını inkar ediyor. Sonra camları titreten davudi bir sesle denizcilere okumaya başladı. Herkesin bildiği gibi bu eski türkü şöyle başlar. Deniz hırçın bir kadındır. İnsanın yüreğini saran düşlerle dolu, 8 dizeden sonra ağır bir nakaratla biter. Gemi kazıklar boyunca düz çakıl taşları üzerinde istemeye istemeye sulardan yukarı çıkarken, gemicilerin de ter içinde karadan yürüyerek tekneyi ıkına sıkına çekerlerken, bocurgatın gıcırdısı gibi ağır bir nakarat. Sen ki doğurdun bizi, bırak yaşayalım ne olur. Deniz her şeyden iyi, gönlümüze seslenir, coşturur, diyordu gemiciler türkü söylerken. Ceylan dikin niyetine bu nakaratı bir daha söyledi. Dik ise gemicilerin kadınlara söyledikleri ayrılış türküsünü bekliyordu. Analar, kızlar, eşler, siz ki bizi seversiniz. Neden bu döktüğünüz yaşlar? Sizden daha değerli bizim için deniz, diyordu gemiciler türkü söylerken. Bu sert erkekçe sözler vaktiyle limadan kalkan geminin yıkık dökük teknesine dalgaların vuruşu gibi çınlıyordu. Dik, o loş yerde tehlikeli aşk sahneleri arasında boyalarla uğraştığı günlere dönmüş gibi oldu. Karanlıkta boyadığı melekleri, şeytanları, İtalyan kaptanın elinde karnına sırtına saplamak üzere hazır, çıka gideceğini düşünmenin verdiği korkuyu hatırlıyordu. Sonra deniz yolculuğunun, yüreğe sığmaz ateşi, hekimlerin türlü ad verdikleri bütün hastalıkların ateşinden daha gerçek, daha çaresiz ateş yeniden uyanıyor, kanını yakıyor, onu deli ediyordu. Mesih'i her şeyden çok severken gene de bu ateşli, ne olacağı bilinmez yaşama yeniden dalmak, çarpışmak, küfür etmek, kumar oynamak, hele denizi yeniden görmek, onun yoluyla eserler yaratmak için can atıyordu. Port Said kumlarında sarı derili bir hizmetçi, kız ona içecek hazırlarken zavallı Binat ile gene konuşacaktı. İngilizlerin, kara binalarının, yerlilerin fitilli tüfeklerinin sesini yeniden işitecekti. Herkesin can derdine düştüğü, yayından fırlamış gibi saldırdığı o savaş cehennemlerinde kara suratlardan bir perde üzerinde dumanların bir kalın, bir ince savruluşunu görecekti. Ne yazık ki olacağı yoktu bunun. Bu sırada türkü şöyle sürüp gidiyordu. Deniz sizden de yaşlı, mezardaki babalar, deniz dibi yeşil taşlı. Daha yeşil olacak bizim mezar, diyordu denizciler türkü söylerken. Bir sessizlik çökmüştü. Tarpınhar birden sordu. Bizi burada tutan ne var? Epey oluyor. Senden dünyayı dolaşmaya çıkmam, demeye getirmiştim bana. Aylarca önceydi o. Sonra yol masrafını çıkarabilmek için para kazanmaya bakmanı beğenmiyordum. Öylesi değil bu, çalışmak, görmek, kısacası yaşamak için gideceğiz. Ceylan diki belinden kavrayarak, tembel tembel oturmakla göbek bağlıyorsun sen burada, dedi. Sen benden şişkosun ya, bu kez köye çekilince inmeden öleceksin. Ölürsem öleyim, sen gitmene bak, limaya git. Brezilya'ya git, nereye istersen git. Güney Amerika'da hep karışıklık vardır. Git onları gör. Hayır, burada kalıyorum. Tarpınhav da söze karıştı. Delisin sen. Sana resim ısmarlayanlar mı var yoksa? Öyle bile olsa tazminat ver, çık git. Paşalar gibi gezecek param var, istesen. Yaşamının ne olduğunu sen hiç bilmiyorsun, Torp. 6000 tonluk bir yüzer otelde birinci mevki yolcusu olarak mı gözünün önüne getiriyorsun beni? Üçüncü çarkçıya makineler nasıl çalışıyor, kazan dairesi çok sıcak değil mi diye sorarken mi gözünün önüne getiriyorsun beni? Amanın, serseriler gibi yolculuk etmek isterim ben. Bir yerlere gidecek olursam, gideceğim yok ya. Aa bakın, ikisinin arasını buldum. Başlangıç olarak ufak bir gezi deneyeceğim. Tarpınhav, bu da bir şey, dedi. Nereye gideceksin? Çok yararı dokunur bunun sana azizim. İlk önce Rattray'a gideceğim. At kiralayacağım. Richmond Hill'e kadar atı usul usul süreceğim. Sonra yularından tutup yanımda getireceğim, yorulmasın. Rattray'da kızmasın diye. Yarından tezi yok, yapacağım bunu. Bir hareket, hava alma, idman olur. Aa, bu muydu senin gezi dediğin? Dik çabuk davrandı da kafasına doğru Tarpınhav'ın fırlattığı yastığı havada yakaladı. Ceylan da ya hava almak, idman yapmak istiyormuş öyle mi diye haykırdı. Peki öyleyse biz sağlarız bunları kendisine, körük Torp. Bunun üzerine o tatlı tatlı konuşma gürültü patır diye çevrildi. Dick'i halının üzerine yatırdılar. Ceylan bütün ağırlığıyla onu orada tuttu. Körüğü zorla dişlerinin arasına soktular, burnunu sıkarak körükle hava bastılar. Yanaklarını şişirdiler. En sonunda aralık kalan dudaklarının arasından hava gürültüyle fışkırınca saldırganlar kahkahadan öyle katılacak hale geldiler ki gevşeyiverdiler. Dick de bundan yararlanarak kurtuldu. Bu kez o başladı yumuşak bir yastıkla onları pataklamaya. Kumaş yırtıldı, her yanından kuş tüyleri dökülmeye, uçuşmaya başladı. Binky Tarpenhauer'ın yararına işe karışmak istedi. Hayvancağızı daha yarısı tüy dolu yastık kılıfının içine tıktılar. Binky yeşil bir top halinde yerde birkaç dakika telaşlı bir yolculuk yaptıktan sonra kılıfın içinden çıktı. Tazminat istemeyi kafasına koymuş bir halle kılıftan dışarı çıktığında baktı kaderinin yargıçları, dünyanın temel direkleri, saçlarından tüyleri silkelemeye uğraşıyorlar. Dick deli olacağım diye haykırdı. Şu tüyler üzerimden gitmek bilmiyor. Bu sana ders olsun delikanlı. Hava gibi, idman gibi güzel şey yoktur demiyor muydun? İşte al sana. Tarpenhauer sonra üzgün bir tavır takındı. İşin doğrusu bu azizim. Düşündüğümü söylüyorum sana. Sen niye her işi hep alaya alıyorsun? Dick ağırbaşlı bir tavırla vallahi yanılıyorsun dedi. Beni öyle sanıyorsan tanımıyorsun demek. Yaşamın, ölümün anlamını bilen bizim gibi kimseler nasıl olur da her şeyle alay eder? Salt terslik olsun diye arada bir öyle görünürüz. Benim için nasıl tasarlanırsın bilmiyor muyum dostum? Bilmez olur muyum? Biliyorum ki elinden geldiğince öğüt veriyorsun bana. Çalışmaya itmek için. İnan ki bunu ben de düşünüyorum sık sık. Gel gelelim bu işte senin hiçbir yardımın dokunmaz anlıyor musun? Evet, sen bile bana hiçbir yardımda bulunamazsın. Tek başıma canımın istediği gibi her türlü tehlikeyi göze alarak gitmeliyim ben. Tek başıma. Ceylan araya girerek doğru söylüyor dedi. Bırak kendi havasına. Belki de yanılıyorum. Baştan sona yanılıyorum. Olsun. Bunu da kendim görür gibi anlarım. Değil mi? Kafamı başkalarına göre ayarlamayıp kendim düşünmem gerek. Elbette ki çıkıp gidememek inanamayacağınız kadar acı geliyor bana. Öyleyken gene de gidemiyorum işte. Elimde değil, işte bu kadar. Sanatımı da, yaşantımı da kendi istediğim biçimde sürdürmek isterim ben. Çünkü en sonunda bundan ancak kendim sorumluyum. Bunu sen de biliyorsun. Uçarılıkla suçlama beni ne olur azizim, Torp. Kibritim de var, çıram da var. Ne yazık ki cehennemimin ateşini kendim yakalayacağım. Uzun bir sessizlik oldu. Ceylan bu sessizliği bir şakayla bozmaya çalıştı ama Dick onun lafını hemen kesti. Ağırbaşlı bir tavırla ruhumu özgürlüğe kavuşturdum dedi. Sonra birden gene neşeli bir hal aldı, gülümsedi, küsmüş gibi duran köpeği tutup usulca silkeledi. Ah Binkicik, ağzın tüy dolu, seni çuvala tıktılar, önünü görmeden koşturdular değil mi Binkiciğim? Bu da senin benliğine dokundu, önemi yok biliyor musun? Sana Latince söylüyorum diye de suratıma aksırma. Bilgisiz iyi geceler hepinize. Odadan çıktı. Dick gider gitmez Ceylan bu söylediği sana dedi. Görüyorsun ya ne dedim karışma sen ona. Vız gelir. Kötü bir şey söylemedi ki bana. Demek ki kızmadı. Bir yerlere gitmek isteğiyle korkusu arasında bocalıyor. Bir gün istemeye istemeye çıkıp gitmek zorunda kalmasa bari. Dick'e gelince odasından içeri girer girmez kafası bir tek soruya takıldı kaldı. Bütün dünya şan, şeref, para şimdi Times'ın dibinde yatan şu ufacık metelik kadar bile eder miydi acaba? Sonra düşüncesi başka yöre çevriliyordu. Ne vardı sanki denizi görmeye gidecek diyordu kendi kendine. Gerçekten kafam alt üst oldu. Sonra gözlerinin önüne hoş bir düş geliyordu. Bunun üzerine Dick alçak sesle ne de olsa Messi ile birlikte denize gitmeyecek miyiz diyordu. Bir gemiye bineceğiz, balayımızı deniz yolculuğunda geçireceğiz. Derken kuşkusu yeniden doğuyordu. Evet güzel olur. Gel gelelim denizlerin enginliği ne tuhaf etki bıraktı üzerimde. Messi'nin yanındayken bu etkinin gücünü pek o kadar duymuyorum gibi geliyordu bana. Şu mendebur türküler sinirlendirdi beni böyle. İşte gene başladılar. Yo değilmiş. Herikli Julia'nın gece türküsüydü bu. Ceylan mırıldanıyordu. Türkü daha sona ermeden Dick gene Tarpenhauer'ın eşiğinde göründü. gece kılığıyla yarım yapalak giyinikti ama ruhu yatışmış, keyfi yerine gelmişti. İşte böyle Kilin Kalesi'nin yamaçları dibindeki deniz gibi onun istekleri de bir kabarıp bir sönüyordu. Hafta sonuna kadar hiçbir şey yapamadı. Sonra bir pazar daha geldi. Pazar geliyor diye hem sevinir hem korkardı. Yalnız kızıl saçlar onun portresini çizdiğinden beri korku üstün gelmeye başlamıştı. Messi onun öğütlerini gene dinlememişti. Çizgiye eskisinden daha az çalışıyordu. Gene eski tutkusuna dönmüş, günlük yaşamdan bir baş üzerinde çalışmayı kafasına koymuştu. Dick artık dayanamadı. Zahmet edip de benim düşüncemi sormasaydın bari. Yo, bu kez bak göreceksin. Tablo olacak. Gerçek bir tablo, iyi biliyorum. Kami bunu salona göndermeme ses çıkarmayacak. O zaman sevinir misin? Elbette. Yalnız salona kadar bitiremeyeceksin ki. Fransa'ya bir ay önce gideriz dedi. Taslağı burada yaparım. Kami'nin yanında tamamlarım. Dick'e birden yüreği durur gibi geldi. Soğukkanlılığını elden bırakmamak için içinden gene sultanım neylerse güzel eyler dedi. Gel gelelim öfkesi bir türlü geçmiyordu. Kendi kendine tam gönlünde birkaç adım ilerlediğimi sandığım sırada işte gene sapıtmaya başladı. Deli olmak bir şey değil diyordu. Ne var ki kızıl saçların yanında tartışmaya girişemezdi. Messi'ye açıktan açığa azarlar gibi şöyle bir bakmakla yetindi. Yanılıyorsun sanırım dedi. Konun ne, sorabilir miyim? Bir kitaptan aldım. Daha şimdiden belli beş para etmeyeceği, kitaplardan alınmaz bu gibi konular. Birden arkasından izlenimcinin sesi duyuldu. Ben söyleyeyim size, geçen gün Messi'ye Korkunç Gece Kenti'nden bir parça okuyordum. Bilir misiniz bu şiiri? Evet, aşağı yukarı, sözümü geri alıyorum. Bir takım tablolar vardır içinde. Messi'nin aklını bunlardan hangisi çeldi? Kara Sevda'nın anlatılışı. Zorlu bir kartal gibi kanatları var. Yalnız çok cılız şimdilik bu kanatlar. Topraktan doğma benliğinin gücünün ağırlığını daha kaldıramaz. Biraz daha ileride, Messi şekerim çayı yapar mısın? Alnı düşlerle, kötü düşüncelerle yüklü için için. Elinde bir kangal anahtar. Giysisini süslüyor sık düz kıvrımlar. Bükülmez bir zırh gibi, kararmış moden gibi. Ayağında kaba kunduralar, güçsüzleri çiğnemek için. Ressam kız bunları yayvan yayvan okuyor, Messi'nin başından büyük işe kalkışmasına karşı duyduğu alayı sesinden belli etmekten çekinmiyordu. Messi kim oluyordu da Ozan'ın düşlerini resme aktarmaya kalkıyordu? Dick'e bu pek dokundu. Kendini tutamayarak kızın okumasını kesti. İyi ama yanılmıyorsam bir ressam bunu daha önce işlemiş. Yo, pek silik bir ressam.